Ayrım 15. Şiddetsiz iletişim bir yaşam dili. Marshall B. Rosenberg, ph.d. Sayfa 146. 9. bölüm. Kendimizle şefkatle bağ kurmak. Dünyada görmeyi istediğimiz değişimin kendisi olalım. Mahatma Gandhi. Şiddetsiz iletişimin arkadaşlarınızla, ailemizle, iş yerinde ve politik ortamlarda yaşadığımız ilişkilere nasıl katkıda bulunduğunu gördük. Şiddetsiz iletişimin belki de en önemli uygulama alanı kendine şefkat duymayı geliştirmektir. Yine de bu sürecin en önemli uygulaması belki de bizim kendimize karşı davranma şeklimizdedir. Kendimize karşı içimizde şiddet barındırıyorsak, başkalarına karşı gerçekten şefkatli olmamız zordur. Varlığımızın ne kadar özel olduğunu hatırlamak. Herb Gardner'ın Bin Palyaço adlı tiyatro oyununun bir sahnesinde oyunun kahramanı anne babasız kalmış 12 yaşındaki erkek yeğenini çocuk esirgeme kurumu yetkililerine teslim etmeyi reddeder ve şöyle der. Kendisinin ne kadar özel biri olduğunu kendi ortamında fark etmesini istiyorum. Yoksa ileride bu özelliği kaybolmaya başladığında onun ne olduğunu fark etmeyecektir. Gözünü açmasını, bilinçli olmasını ve yaşamdaki tüm çılgın, sıra dışı olasılıkları görmesini istiyorum. Zaman zaman dünyayı biraz dürtmenin tüm zahmetlere değeceğini bilmesini istiyorum. Ve ben onun sandalye yerine insan olarak dünyaya gelmesinin özünde yatan anlaşılması güç, gizli ve önemli sebebini bilmesini istiyorum. Çoğumuzun özel bir varlık olduğumuza ilişkin farkındalığımızı yitirmemiz beni cidden kaygılandırıyor. Oyundaki kahramanın ısrarla yeğeninin bilmesini istediği anlaşılması güç, gizli ve önemli sebebi unuttuk. Öz kimliğimiz öz eleştiri yüklü olduğunda, içimizdeki güzellikleri görmemizi engellediğinde, öz kaynağımız olan evrensel enerjiyle bağlantımızı kaybederiz. Kendimizi bir sürü eksiklikleri olan birer nesne olarak görmeye şartlandırdığımızdan, sık sık kendimizle şiddet içeren şekilde bağlantı kurmamızda şaşılacak bir şey olmasa gerek. Şiddetsiz iletişimi kendimizden nefret etmek yerine, büyümemizi destekleyecek biçimde kullanınız. Her an kendimizi değerlendirme biçimimiz, kendimizi yönelttiğimiz bu şiddetin yerini şefkatin alabileceği önemli bir alanı oluşturur. Tüm yaptıklarımızın hayatı zenginleştirmesini istediğimiz için yaşadığımız tüm olayları ve durumları bu deneylerden öğrenmemizi sağlayacak biçimde değerlendirmeyi bilmek ve bunu süreç içinde bize yararlı seçimler yapmamızı sağlayacak şekilde uygulamak son derece önem kazanır. Ama ne yazık ki bize öğretilen kendini değerlendirme biçimi öğrenmeyi desteklemek yerine kendimizden nefret etmemize neden olur. Mükemmel davranmadığımızda kendimizi değerlendirmek. Yürüttüğüm çalışma gruplarında katılımcılardan yakın zamanda yaptıkları ve keşke yapmamış olsaydım dedikleri bir davranış biçimini hatırlamalarını isterim. Günlük dilde yanlış veya hata olarak tanımlanan bu davranışlarda bulunduktan sonra onları kendi kendileriyle nasıl konuştuklarını incelemeye davet ederim. Paylaşılan tipik ifadeler şöyledir. Bu çok aptalcaydı. Böyle aptalca bir şeyi nasıl yapabildin? Senin neyin var? Sen hep işleri berbat edersin zaten. Bu çok bencilce. Bu kişilere yanlış veya kötü bir şey yaptıklarını vurgulayacak şekilde kendilerini değerlendirmeleri öğretilmiştir. Bu kendi kendilerini eleştirme hali yaptıkları şey için acı çekmeyi hak ettiklerini dolaylı olarak varsayar. Bize sınırlarımızı gösteren ve gelişime doğru yönlendiren hatalarımızdan yararlanmak yerine çoğumuzun kendimizden nefret etme batağına düşmemiz son derece acıklı bir durumdur. Bazen kendimizi acımasızca yargıladığımız yanlışlarımızdan bir ders çıkarsak bile bu süreçte öğrenme ve değişimin ardındaki enerjinin türü beni endişelendiriyor. Değişimin utanç ve suçluluk duygusu gibi yıkıcı enerjilerden değil, kendimiz veya başkaları için hayatı zenginleştirme arzusundan kaynaklanmasını tercih ederim. Eğer öz değerlendirme şeklimiz utanç duymamıza neden olursa ve davranışımızı bu duyguyla değiştirirsek, gelişimimiz ve öğrenmemiz kendimize olan nefret duygusu tarafından yönlendirilmesine izin veriyoruz demektir. Utanç, kendinden nefret etmenin bir şeklidir ve utanca karşı tepki olarak yapılan davranışlar mutlu ve özgür davranışlar değildir. Niyetimiz nezaket ve duyarlılıkla davranmak olsa bile, insanlar davranışımızın ardında utanç veya suçluluk duygusu olduğunu hissederlerse, salt insanı bir arzu olan yaşama katkı sağlama motivasyonuyla hareket ettiğimize oranla yaptıklarımızı daha az takdir edebilirler. Dilimizde muazzam bir utanç ve suçluluk duygusu yaratma gücüne sahip bir ek vardır. Genelde kendimizi değerlendirmek için kullandığımız bu şiddet dolu ek bilincimize o kadar derinden işlenmiştir ki çoğumuz onsuz yaşamayı hayal bile etmekte zorlanırız. Bu ek, daha akıllı olmalıydım veya bunu yapmamalıydım cümlelerindeki gibi kullanılan meli malı eklerdir. Meli malı cümleleriyle kendimizi hırpalamaktan sakınalım. Çoğu zaman bu kelimeyi kendimiz için kullandığımızda öğrenmeyi direnç gösteririz. Çünkü meli, malı, eki başka hiçbir seçeneğin olmadığını ifade etmektedir. İnsanlar bu ekleri içeren herhangi bir talep duyduklarında buna direnç gösterirler. Çünkü bu tür ifadeler özelliğimizi diğer bir deyimle seçim hakkına duyduğumuz güçlü ihtiyacımızı tehdit eder. Despotluğa karşı tepki gösteririz, meli, malı şeklinde bir iç despotluk olduğunda da tepkimiz benzer olur. Öz değerlendirmede benzer bir içsel talep görülebilir. Yaptığım şey çok korkunç. Bunun için gerçekten bir şey yapmam lazım. Gerçekten sigarayı bırakmalıyım veya daha çok spor yapmak için bir şeyler yapmak zorundayım gibi cümleleri söylerken duyduğunuz bütün insanları bir an olsun düşünün. Sürekli ne yapmaları gerektiğini söylerler ancak bir yandan da bunları yapmaya direnç gösterip dururlar. Çünkü insanlar köle olmak için yaratılmamışlardır. Dıştan da içimizden de gelse yapmam gerek ve mecburum diktasına boyun eğmek yaratılışımızda yoktur. Bu taleplere karşı koymaz da boyun eğersek, davranışlarımızın kaynağı canlılıktan, yaşam sevincinden yoksun bir enerji olur. Kendini yargılama ve kendinden beklentilerin dönüştürülmesi. Kendimizle düzenli olarak yargı, suçlama ve talepler yoluyla iletişim kurduğumuzda, özbenliğimizin insandan çok sandalyeymişiz gibi bir hisse yol açması şaşırtıcı değildir. Şiddetsiz iletişimin temel önermesine göre bir kişinin hatalı veya kötü olduğunu söylediğimizde aslında kastettiğimiz o kişinin bizim ihtiyaçlarımızla uyumlu hareket etmediğidir. Kendimize yönelttiğimiz yargılar da bütün diğer yargılar gibi karşılanmayan ihtiyaçların trajik bir ifadesidir. Eğer yargıladığımız kişi kendimizsek, aslında demek istediğimiz şudur. Kendi ihtiyaçlarımla uyumlu davranmıyorum. Eğer kendimize yönelik değerlendirmeleri ihtiyaçlarımızın karşılanıp karşılanmadığı ya da ne ölçüde karşılandığına ilişkin yapabilirsek, inanıyorum ki bu değerlendirmeden çok daha fazla şey öğrenebiliriz. O halde hayatı zenginleştirmeyen bir şey yaptığımızda gayretimiz her an kendimizi 1. gitmek istediğimiz yönde ve 2. kendimizden nefret etmek, suçluluk ya da utanç duymak yerine kendimize olan saygımız ve şefkatimizle değişmek isteyeceğimiz bir şekilde değerlendirmektir. Şiddetsiz iletişimde yas tutmak. Bir ömür boyu süren eğitim ve sosyalleşmenin ardından çoğumuz açısından zihnimizi her an neye ihtiyacımız olduğuna ve neye değer verdiğimize yönelik düşünecek şekilde eğitmek için herhalde çok geçtir. Ama başkalarıyla konuşurken yargıları ihtiyaç diline tercüme etmeyi nasıl öğrendiysek, Aynı şekilde kendi kendimizle yaptığımız yargılayıcı konuşmaları da fark etmek ve dikkatimizi bu yargıların altında yatan ihtiyaçlara odaklamak için kendimizi eğitebiliriz. Örneğin, kendi yaptığımız bir şeyi kınadığımızı fark ettiğimizde kendimize "Bak, yine her şeyi berbat ettin." dediğimizde hemen durup kendimize şunu sorabiliriz. Bu ahlakı yargıyla hangi karşılanmamış ihtiyacımı ifade ediyorum? Pek çok ihtiyaç katmanı olabilir. İhtiyaçlarımızla bağlantı kurduğumuzda bedenimizde kayda değer bir değişim olduğunun farkına varacağız. Yine her şeyi berbat ettim diye kendimizi eleştirdiğimizde büyük ihtimalle hissedeceğimiz utanç, suçluluk ve depresyon yerine farklı duygular hissedeceğiz. İster üzüntü, hüzün, hayal kırıklığı, korku, keder, yas, ister başka bir duygu olsun, doğanın bize bahşettiği bu duyguların bir amacı vardır. İhtiyaçlarımızı karşılamak veya değer verdiklerimizin peşinden gitmek için bizi harekete geçirirler. Bu duyguların ruhumuz ve bedenimiz üzerindeki etkisi, suçluluk, utanç veya depresyonun yol açtığı kopukluktan önemli oranda farklıdır. Şiddetsiz iletişimde yas tutmak, geçmişte yaptığımız ve pişman olduğumuz bir davranışın uyandırdığı duygu ve karşılanamayan ihtiyaçlarla bağlantı kurmaktır. Şiddetsiz iletişimde yas tutmak, mükemmel olmadığımız zamanlarda ortaya çıkan duygularımızla ve karşılanmamış ihtiyaçlarımızla tam olarak bağlantıda olma sürecidir. Bu bir pişmanlık deneyimidir ama kendimizi suçlamadan veya kendimizden nefret etmeden yaptıklarımızdan ders almamıza yardımcı olan bir pişmanlıktır. Davranışımızın kendi ihtiyaç ve değerlerimize nasıl ters düşebildiğini görürüz ve kendimizi bu farkındalık sonucunda ortaya çıkan duygulara açarız. Bilincimiz, ihtiyacımız olan şeye odaklandığında doğal olarak bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik yaratıcı olasılıklara yöneliriz. Bunun aksine kendimizi suçlarken kullandığımız ahlaki yargılarsa böyle olasılıkların görülmesini engeller ve kendi kendimizi cezalandırma durumunu sürdürmemize neden olur. Kendimizi bağışlamak. Yas tutma sürecini kendimizi bağışlama takip eder. Bu kez bizi mevcut duruma getiren davranışı yapmayı seçen yanımıza dikkatimizi veririz ve kendimize sorarız. Şimdi pişmanlık duyduğum bu davranışı yaparken acaba hangi ihtiyacımı karşılamaya çalışıyordum? İnsanların daima kendi ihtiyaçlarına ve değerlerine yararı olacak şekilde davrandıklarına inanıyorum. Bu davranış ihtiyaçlarını karşılasa da, karşılamasa da veya sonradan kullandığımız ya da pişmanlık duyduğumuz bir davranış olsa da bu böyledir. Kendimizi empatiyle dinlediğimizde altta yatan ihtiyacımızı duyabiliriz. Şiddetsiz iletişimde kendini bağışlamak, şimdi pişman olduğumuz o davranışı yaptığımızda karşılamaya çalıştığımız ihtiyaçlarla bağlantı kurmaktır. Kendini bağışlama işte bu empatik bağ kurulduğunda gerçekleşir. O zaman ne kadar yas süreci seçimimizin ihtiyaçlarımızı karşılamada yeterli olmadığını bize öğretmiş olsa da, bu seçimimizin aslında yaşama katkıda bulunma gayreti olduğunu fark ederiz. Kendimize gösterdiğimiz şefkatin önemli bir parçası da benliğimizin her iki yanını, yani yaptığı davranıştan pişmanlık duyan benlikle bu eylemi gerçekleştiren benliği bir arada empatiyle tutabilmek, kucaklayabilmektir. Yas tutma ve kendimizi bağışlama süreci öğrenme ve büyüme yönünde bizi özgürleştirir. İhtiyaçlarımızla her an bağlantıda olduğumuzda yaratıcılıkla ihtiyaçlarımıza uygun şekilde davranma kapasitemizi artırmış oluruz. Puantiyeli takım elbiseden alınan ders. Yas tutma ve kendimizi bağışlama sürecini başımdan geçen bir olayla açıklamak istiyorum. Önemli bir eğitim çalışmasından bir gün önce kendime açık gri renkte yazlık bir takım elbise almıştım. Kalabalık bir çalışmaydı. Çalışmanın sonunda çevremi, adres, imza ve başka bilgiler almak isteyen katılımcılar sardı. Bir sonraki randevuma çok az zaman kaldığı için katılımcıların isteklerini aceleyle karşılamaya çalıştım ve uzatılan birçok kağıt parçasına hızlı hızlı yazdım, imza attım. Kapıdan aceleyle çıkarken dolma kalemimi kapağını takmadan yeni elbisemin cebine sokuverdim. Dışarı çıktığımda dehşetle farkına vardım ki üzerimde o canım, açık gri elbisem yerine artık puantiyeli bir takım elbise vardı. 20 dakika kadar kendime acımasızca yüklendim. Nasıl bu kadar dikkatsiz olabilirsin? Bu yaptığın ne kadar aptalca bir şey. Biraz önce yepyeni bir takım elbiseyi mahvetmiştim. Eğer hayata şefkat ve anlayışa ihtiyacım olan bir an varsa, işte o an bu andı. Ama ben aksine kendime daha da beter hissettirecek şekilde davranıyordum. Neyse ki sadece 20 dakika sonra ne yaptığımı fark ettim. Durdum ve kalemin kapağını kapatmamakla karşılanmamış olan ihtiyacımın ne olduğunu düşünüp kendime şunu sordum. Kendimi dikkatsiz ve aptal olarak yargılamamın ardındaki ihtiyaç ne? Birden kendime daha çok özen göstermeye ihtiyaç duyduğumu gördüm. Başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak için koştururken kendi ihtiyaçlarıma daha çok ilgi göstermiş olmayı istiyordum. Bu yanıma dokunur dokunmaz ve kendi ihtiyaçlarımın daha çok farkında olmak ve onlara özen göstermek için duyduğum derin arzuyla bağlantı kurar kurmaz duygularım hemen değişiverdi. Kendime karşı duyduğum kızgınlık, utanç ve suçluluk duyguları dağılınca bedenimdeki gerginlik de çözüldü. Mahvolan elbisem ve kapaksız kalem için tam anlamıyla yas tutarken, bir yandan da kendimi ortaya çıkan üzüntüye ve kendime daha çok özen gösterme özlemini açtım. Sonra dikkatimi kalemi kapağını kapatmadan cebime koyarken karşılamaya çalıştığım ihtiyacıma yönelttim. Diğer insanların ihtiyaçlarına ne kadar çok değer verdiğimi fark ettim. Elbette diğer insanların ihtiyaçlarıyla böylesine ilgilendiğimde aynı şeyi kendim için yapmaya zaman ayıramamıştım. Ancak aceleyle kalemi cebime atmamın bile başkalarına özen gösterme ihtiyacımı karşılama gayretinden kaynaklandığını fark edince kendimi suçlamak yerine içim kendime karşı şefkatle doldu. Benliğimizin bütün yanlarını kucaklamayı ve her bir yanınızın ifade ettiği ihtiyaç ve değerli tanımayı başarabildiğinizde kendinize karşı şefkatli oluruz. O şefkat ortamında her iki ihtiyacı da bir arada tutabiliyordum. Bir elimde başkalarının ihtiyaçlarıyla özenli bir şekilde ilgilenme ihtiyacı, diğerinde de kendi ihtiyaçlarımın farkında olmak ve onlara daha çok özen göstermek ihtiyacı. Her iki ihtiyacın da bilincinde olarak benzer durumlarda daha farklı nasıl davranabileceğimi düşündüm ve kendimi yargılara boğsaydım bulabileceğimden çok daha iyi çözümler üretebilirdim. 15. ayrımın sonu, sayfa 153.